miras ve emanet. Miras ve emanetten merhaba sevgili dinleyenler. Yapımcımız ve metin yazarımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, bu hafta sizleri, surları, farklı medeniyet dönemlerine ait yapılarıyla tarih kokan bir kente, Ani Ören Yeri'ne davet ediyoruz. Ani Ören Yeri, Kars ilimizin yaklaşık 45 kilometre doğusunda Ermenistan sınırımızda bulunuyor. Dünyanın orta çağa ait en kadim kentlerinden biri olan Ani, daha nice kenti kucaklayan Anadolu'nun kanatları altında emin ellerde korunarak kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Geniş bir alana yayılan kalıntılarıyla kent, 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edildi. Ani Ören Yeri Kazı Başkanı ve Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Muhammed Arslan, kentle ilgili sorularımızı yanıtlamak üzere konuğumuzdu. Doçent Doktor Arslan, kentin tarihçesini ve kente hakim olan medeniyetleri şöyle anlattı sevgili dinleyenler.
Tabii Ani'nin özellikle kalkolitik çağdan itibaren yerleşime tabi tutulduğunu söyleyebiliriz. Erken demir çağı yaşamış, ardından orta demir çağına ulaşmış ve bu devirde de Urartularla başlayan bir tarih hikayesine sahip. Özellikle Ani'deki zirvede bulunan iç kaledeki bazı duvar örgüleri kentin aslında ilk kez Urartular eliyle şekillendirildiğini ortaya koyar. Ancak tam bir kent çekirdeği ise yine İçkale'de Kamsarakanlılar adındaki yerel bir beylik tarafından oluşturulmuş. Belki 100-150 kişilik küçük bir sülale. Kamsarakanlılar 4. yüzyıldan neredeyse 8. yüzyıla varıncaya kadar Ani'de hüküm sürmüşler. Tabii Kamsarakanlılar küçük bir sülale olduğu için bu yörede o dönem yoğun bir faaliyette bulunan halifelere de tabi olarak yaşamışlar. Yani Emevi halifesine, ardından Abbasi halifesine bağımlı bir şekilde burada hüküm sürmüşler. Kamsarakanlılardan sonra şehir Bagratlı hakimiyetine geçer. Tabir caizse Kamsarakanlılar Ani'yi para karşılığında Bagratlılara satmışlar. Bagratlılar da aslında Ermeni kökenli bir millet. Bu bölgede dört kolda faaliyet gösteren bir hanedanlık. İşte Van Bagratlıları var, Vaspurakan dediğimiz. Ani Bagratlıları var, Kars Bagratlıları var ve bir de Artvin Ardahan Bagratlıları var. Ani Bagratlıları hüküm sürmeye başladığında şehirde, şehrin tabiri caizse birinci refah dönemi başlamış. Bu dönemde şehirde özellikle çok sayıda kilise, şapel gibi dini yapılar inşa edilmiş ve bu vesileyle de Ani Hristiyanlığın bir merkezi konumuna gelmiş. 9. yüzyılın başlarından ta ki 1044 yılına kadar Bagratlılar burada hüküm sürmüşler.
1044 yılından itibaren kentte Bizans hakimiyeti görülür. Bizanslılar Ani'ye birkaç kez saldırsa da dayanıklı surlar nedeniyle kente hakim olamaz. Ancak bir tuzakla amacına ulaşır. Dönemin Bagratlı emiri II. Gagik, Kutsal Haç ve İncil vaadiyle kandırılarak kentin Bizans'a devri sağlanır. 1064 yılına gelindiğinde artık Selçuklu dönemi başlar Ani kentinde. Doçent Doktor Arslan, Sultan Alparslan'ın komutasındaki Türklerin Ani'ye gelişini şöyle anlatıyor.
Sultan Alparslan biliyorsunuz tahta çıkışının ilk yılında hemen yönünü batıya çevirmiş. Önce Kafkasya seferine çıkmış ve Kafkasya'dan da kuzeyden Anadolu'ya girerek Ani surlarına dayanmıştı. Aslında Sultan Alparslan'ın buradaki hedefi Bizans'tı ve Anadolu'ydu. Biz hep Anadolu'nun Türklere açılan kapısı olarak 1071 yılındaki Malazgirt zaferini biliriz. Ancak 1064 yılındaki Ani fethi daha önemli bir durumdadır. Tabii ki Malazgirt zaferi bizim baş tacımızdır. Milli şuurumuzda önemli yeri olan bir zaferdir. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki Malazgirt aslında bir meydan savaşıydı. Nihayetinde Selçuklu ordusunun galip geldiği bir savaştı. Malazgirt bir fetih savaşı değildi. Ani'de bir fetih söz konusu ve daha da önemlisi bir şehirleşme söz konusu. Malazgirt'te bir şehircilik faaliyetinden de söz etmek mümkün değil. Ama Ani hem Anadolu Türk tarihinin başlangıç noktası hem de Anadolu Türk mimarisinin başlangıç noktasıdır. 1064 yılında 16 Ağustos günü Sultan Alparslan otağını Ani'nin kuzeyindeki bugün halen ordu yeri olarak tanımlanan bölgeye kurar ve neredeyse bir aylık bir kuşatma neticesinde Ani artık Selçuklu ordusunun hakimiyetine geçer. Özellikle bazı batılı kaynaklarda Selçukluların buraya hiçbir zaman gelmediği, böyle bir savaşın yaşanmadığına dair taraflı tutumları var. Özellikle çağdaş kaynakları incelediğimizde çağdaş kaynakların tamamı Ani'nin fethinden söz eder. O savaşı, Sultan Alparslan'ın savaşını çok detaylı bir şekilde hem de tarif ederler. Sultan Alparslan Ani'yi fethettikten sonra bir yıl boyunca bizzat kendi atadığı bir yönetici tarafından yönetmiş ve ardından da burayı yine kendisi adına yönetmek üzere yörede hüküm süren Şeddadoğullarına teslim etmiş. Şehirde de artık Selçuklu mimari üslubuyla şehrin şenlendirildiğini görürüz. Özellikle şehir bu dönemde ticari açıdan oldukça zenginleşmiş. Bu ticari zenginlik şehrin göç almasına neden olmuş ve şehirdeki nüfus bir hayli artmış.
1199 yılında kent Gürcü hakimiyetine girer. Bununla birlikte gerek Kıpçak Türklerinin gerekse Harzemşahların saldırılarıyla Gürcüler kentte pek de huzur bulamazlar. 1236 yılında yaşanan Moğol baskınıyla kent büyük bir yıkıma uğrar. Moğolların ardından İlhanlılar da kentte hakimiyet kurarak Gürcü Krallığını adeta bir vasi devlet konumuna getirirler. 1534 yılında Osmanlı toprağı haline gelen Ani, bu dönemde de savaş ve işgallerden nasibini alır. Depremler de eklenince kentteki yapılar oldukça zarar görür. 93 Harbi'nden itibaren bir süre Rus işgali altında kalan kent, 1918 yılında yapılan Brest-Litovsk Anlaşması'yla Türkiye sınırlarına dahil olur. Sevgili dinleyenler, Ani'yi çevreleyen surların uzunluğu 6 kilometreyi bulur. Doçent Doktor Muhammed Arslan'ın surlar ve kent kapıları konusundaki açıklamaları şöyle.
Orta Çağ düşündüğümüzde 11-12. yüzyılları düşündüğümüzde hem yüz ölçümüyle hem işte kenti çeviren surların uzunluğuyla o oldukça büyük bir kente işaret eder. Özellikle kuzeydeki çift katlı surlar 1064 yılındaki Selçuklu fethinden sonra büyük ölçüde zarar gördüğü için yine Sultan Alparslan'ın emriyle bu surlar onarılmış. Surların onarıldığına dair hemen kuzeydeki Aslanlı Kapı üzerinde bir kitabemiz mevcut. Onun dışında da yine Sultan Alparslan'ı temsil eden doğudan batıya doğru yürür vaziyette resmedilmiş bir aslan kabartması bulunmakta. Bu da yine Selçuklu mimarisini, Selçuklu sanatının karakteristik bir süsleme özelliği olarak karşımıza çıkmakta. Sadece Aslanlı Kapı değil, mesela Aslanlı Kapı'dan doğuya doğru gittiğimizde orada Hıdrellez veya Santrançlı Kapı olarak bilinen kapıya rastlarız. Bu kapının iki tarafında da ejderli burçlarımız mevcut. İşte iki taraftan burcu sarmalayarak gelen iki ejder ve ortada bir boğa başıyla sonlanmakta. Bu süslemeler de Selçuklu mimarisini yansıtan önemli yapılar. 40 kapılı şehir olarak adlandırılmaktadır. Ama Ani'nin 40 kapısı yok. Daha doğrusu bir şehrin 40 kapısı olmaz. En azından yani güvenlik zafiyeti doğurur. Çok fazla açıklık olması. Şu anda mevcut bilgilerimizle bildiğimiz Ani'nin 8 tane kapısı mevcut. Kuzeydeki tam orta aksta olan Aslanlı Kapı ve bunun doğusunda ve batısında yer alan tali giriş kapıları mevcut.
Sevgili dinleyenler, Doçent Doktor Muhammed Arslan, Türkiye'de inşa edilen en eski caminin de aralarında bulunduğu, birbirinden değerli eserlerden oluşan yapı topluluğunu şöyle anlatıyor.
Özellikle Selçuklu devrinde başlayan bir sanatsal etkinlikle şenlendirilmiş. Bunun bariz örnekleri mevcut şehirde ki bu eserlerin ilkini Anadolu'daki ilk Türk camisi olarak bildiğimiz Ebul Menüçer Camii oluşturur. Caminin aslında batı cephesinde inşa tarihini verecek kitabesi varmış. Ancak bu kitabe maalesef yok edilmiş. Ama eski fotoğraflarından okuyabildiğimiz kadarıyla bu caminin Sultan Alparslan'ın oğlu Sultan Melikşah'ın emriyle yine Şeddadi emirlerinden Ebul Menüçer tarafından inşa ettirilmiş. Ve 1072-1092 yılları arasındaki bir tarihe tekabül etmekte. Cami Selçuklu mimarisinin klasik cami mimarisinin tipolojik özelliklerini üzerinde barındıran dikine sahanlı, üç sahanlı bir plana sahip. Üzerindeki tonozlarda her biri farklı süslemelere sahip. Yine Selçuklu sanatını yansıtan süslemelerle tezyin edilmiş. Çeşmesi ve altındaki medresesi kuzeyindeki kümbetiyle birlikte inşa edilmiş aslında bir külliye niteliği taşımakta. Bir de Ebu Muammeran Camisi mevcut. Bu cami ise bugün kalıntı halinde. Özellikle minaresi 1893 yılında bir Ermeni papazının ben bu kentte minare görmeye tahammül edemiyorum diyerek dinamitle maalesef yıktırmış. Ani'de bir şehirde olması gereken her türden eseri görmek mevcut. İşte bahsettik dini yapılar, camiler mevcut, hamamlarımız mevcut ki Anadolu'daki ilk Türk hamamları da bu şehirde. İki hamamımız var şu anki bilgilerle bildiğimiz. Birisi büyük hamam, diğeri ise küçük hamam. Büyük hamamın kazısını ekibimiz tarafından gerçekleştirmekteyiz. Bayağı bir yol aldık. Sanırım önümüzdeki kazı sezonunda hamamı tamamen ortaya çıkarmış olacağız ve ardından da restorasyona tabi tutacağız. Onun dışında yine bu ülke kazı çalışmalarında ilk kez ortaya çıkardığımız bir kümbet mezarlık alanımız mevcut. Yine belki de Selçuklu'nun Anadolu'daki ilk kümbeti ve ilk mezarlık alanı olabilecek bir niteliğe sahip. Kümbet sekizgen planlı, kare bir kaydı üzerinde sekizgen gövdeli olarak inşa edilmiş ancak maalesef temel seviyesinde yıkılmış ve kazılarla biz gün yüzüne çıkarmış olduk. Ve mezarlık alanı var kümbetin etrafında. Burada da farklı tiplerde yine Selçuklu mezar tipolojisini yansıtan mezarlar mevcut. Bir de saray yapısı mevcut. Selçuklu Sarayı olarak nitelendirdiğimiz aslında saraydan ziyade belki de şehirde hüküm süren zengin bir aileye ait aslında bir köşk olarak nitelendirebileceğimiz bir yapı. Bu yapı da yine Selçuklu'nun konut mimarisinin hem plan ve mimari özelliklerini hem de özellikle taç kapısındaki sekiz köşeli yıldız motifleriyle Selçuklu sanatını yansıtan güzel örneklerden birisi.
Şehirde ilgi çeken bir diğer yapı ise Büyük Katedral sevgili dinleyenler. Kendine has mimari üslubuyla ziyaretçilerin ilgisini çeken bu yapıya dair detaylar şöyle.
Katedral aslında Bagratlıların inşa ettiği bir yapı 1010 yılında tamamlanmış. Ancak Sultan Alparslan'ın fethiyle birlikte fethi hakkı olarak camiye çevirdiği ve içerisinde ilk cuma namazının kılındığı yapı. Daha doğrusu Ani'nin Ayasofya'sı olarak nitelendirebileceğimiz bir eser. Hatta Sultan Alparslan'ın Anadolu'daki tek izi diyebiliriz bu katedral için. Bu da hemen Arpaçay'a bakan yamaçta bulunan önemli anıtsal eserlerden birisi.
Kentteki bir diğer yapıysa Sasaniler dönemine ait olan Ateş Tapınağı sevgili dinleyenler. Yapının özelliklerini şöyle aktarıyor Doçent Doktor Muhammed Arslan.
Anadolu'daki tek ateş tapınağı Ani'de Sasaniler devrinden kalma bir yapı ve burada sürekli aslında ateş yanardı. Sadece bir gün bu ateş sönerdi. O da yılın döndüğü anlamına gelmekteydi. Şu anda kalıntı halinde ziyaret edilen önemli yapılar arasında.
Sevgili dinleyicilerimiz, birbirinden değerli daha birçok kültür varlığımıza ev sahipliği yapan Ani kenti, Arpaçay Nehri'nin kıyısında, Türkiye-Ermenistan sınırında siz ziyaretçilerini bekliyor. Kazı ve yenileme çalışmalarıyla kentteki değerli bilim insanlarımız özveriyle çalışarak kültürel mirasımızın korunması için büyük çaba gösteriyor. Bu bilim insanlarımızdan biri olan Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doçent Doktor Muhammed Arslan'a verdiği değerli bilgiler için teşekkür ederek programımızı sonlandırıyoruz. Hoşça kalın. Miras ve emanet.